Ayrım 13 sayfa 126. Bugün milletimizin yüksek düzeyde düşünme ihtiyacı vardır. Medeniyet çerçevesi sarsılmıştır. Kültürde bölünme vardır. 250 yıldır süren değişmeler beklenen gelişmeyi ve düşünce verimliliğini sağlayamamıştır. Bilim zihniyeti doğmamış, bilimsel araştırmalar yerli ve verimli bir sosyal kurum haline gelmemiştir. Çok şey değişmiş fakat toplumun kendi meselelerini objektif olarak teşhis etmesi ve onlara etkin çözümler bulması için gerekli düşünce teknikleri ve zihni tutumlar teşekkül etmemiştir. Değişmeler esnasında erişilmeye çalışılan fikir hürriyeti, birbirinin fikrinden yararlanarak hakikati aramanın, hakikat ışığında uzlaşmanın ve meselelere hakiki çözümler bulmanın manevi ve zihni ortamını kuramamıştır. Karşısındakinin bakış açısını dikkate alacak ve o yaklaşımın meselenin çözümüyle ilgisini belirleyecek muhakeme düzeyi ve objektif tutum olmayınca fikirler ortada duran meseleden ve çözüm arama zemininden uzaklaştırılarak karşısındakini yenme planına kaydırılmıştır. Oysa ayrı ayrı görüşler objektif varlığı olan meseleleri çözmek için vardır. Bir meselenin çözümüne yapacağı katkı objektif muhakeme ile gösterebildiği ölçüde İleri sürülen bir fikir değer taşır. Bu nokta göz önünde tutularak dar kafalılıktan ve mutlaka yenme saplantısından vazgeçilse, ayrı görüşler bir sakınca değil, bilakis en etkin çözümü bulmada yararlı düşünce malzemeleri olur. Millet şunun ya da bunun yenmesini değil, meselelerine çözüm bulunmasını istiyor. Demokrasi, doğruyu görünce idrak edebilecek düşünce düzeyi ve doğruyu kabul edebilecek düşünce dürüstlüğü olmadan bir işe yaramaz. Düşünme hürriyeti, herkesin ayrı telden çalması ve sosyal dokunun dağılması için değil, üzerinde birleşeceğimiz hakikatleri ortaya çıkarabilmek içindir. Türkiye'nin önünde bir medeniyet davası var. Medeniyetine sahip çıkarak kültürünü bütünleştirme ve verimli yapma görevi var. Düşünmek, işbirliği yapmak ve çok çalışmak gerekiyor. Yapılan her işi en yüksek kalitede yapmanın şartları sağlanmalıdır. Bu şartlar yalnız maddi imkanlar meselesi değil, aynı zamanda medeniyetin ruhundan gelen bir azim ve ideal meselesidir. En yüksek kalitede ürün verecek şekilde çalışmak isteyen, böyle çalışmayı talep eden, kaliteye ulaşmak için işbirliği yapan, uyarıcı ve öğretici anlamda birbirini eleştiren ve teşvik eden insanların topluluğu olmak zorundayız. Birbirimizi dikkatle ve iyi niyetle dinlemeye ve anlamaya ihtiyaç vardır. Fakat ne kadar hazindir ki, anlaşma vasıtası olan dil, İnsanların birbirini anlamasını zorlaştıran garip bir alet haline getirilmiştir. Bu milletin şimdiki zamanda yaşadığı bir hayat ve kullandığı bir dil var. Hayatın da dilin de ölçüsünü iyi çıkarmamız ve o dille ve o hayatın içinden milletimize ulaşmamız lazımdır. Medeniyetimizin ışığında hayatımızı da dilimizi de güzelleştirmek için çalışmalıyız. Ama bunu en iyi o hayatı görmezden gelmeyenler ve o dilin hayatiyetine önem verenler yapabilir. Dil konusundaki ilke, düşünceyi en iyi temsil eden ifadeyi ve en iyi anlaşılan üslubu bulmaktır. Bu ilkeye sadık kalındığı takdirde, iletişim içindeki insanlar arasında zaman içinde ortak bir dil zevki gelişecektir. İnsan zihni anlam çıkarmaya yönelik bir sistemdir. Gerek etrafta cereyan eden olaylar, gerek işitilen sözler ve okunan metin, bir anlamı ifade etmek bakımından algılanır ve yorumlanır. Fiziksel özellikler, zihnin o ortamda yapılması uygun tepkiyi belirlemede kullanacağı anlamı taşıyan sinyaller olmak bakımından önemlidir. Zihin, sinyallere dayanarak anlamı çıkarmaya yönelmiştir. Düşüncesini iletmek isteyen insan, düşüncesini doğrudan karşısındakinin zihnine aktaramaz. Düşüncesini o düşünceyi temsil eden dil sembollerine çevirmek zorundadır. Bir insan konuştuğu zaman onun düşüncesini temsil eden dil sembolleri ses tellerinin belirli frekans ve şiddetteki titreşimlerine dönüşür. Ses tellerinin titreşimi havayı aynı frekans ve şiddette titreştirir. Hava titreşimleri yayılarak dinleyenin kulak zarına gelir. Kulak zarının titreşimleri orta kulaktaki kemikleri, onların titreşimi de uçları kohlea denilen salyangoz kabuğuna benzer yapı içindeki sıvıda bulunan sinir hücrelerini tahrik eder. Bu titreşimler sinirlerde elektrokimyasal bir olay olan ve empüls denilen uyarılmalara sebep olur. Empülsler sinir yollarında beyne doğru seyahat ederek beyindeki işitme bölgesine gelir. Bu duyusal bölgenin faaliyeti sinir empülslerini ses duyumuna çevirir. Geçmiş deneyimleri muhafaza eden ve yorumlamaya yarayan beyin bölgesinin faaliyetiyle duyulan sesler belli anlamlara gelen sözler olarak algılanır. Yazılı metin, sözlerin ses yerine görsel şekillerle temsil edilmesidir. Beyindeki görme duyumu bölgesinin ve görsel yorumlama bölgesinin işbirliğiyle yazılı metindeki anlam algılanır. Açıkça görülüyor ki konuşanın zihnindeki başlangıç bir düşüncedir. Gaye dinleyenin zihnindeki son durakta aynı düşüncenin uyanmasıdır. Konuşma ve işitme sürecinde işe karışan ve safha safha biri diğerine dönüşen fiziksel taşıyıcı sistemlerin bütün işlevi, bir zihindeki düşüncenin başka bir zihne aktarılmasına aracılık etmektir. Bir zihinden başka bir zihne düşünce aktarımının, düşünceyi çarpıtmadan cereyan etmesi için konuşulanla dinleyen arasında ortak bir anlam sembol sisteminin bulunması şarttır. Yani ortak bir eğitim süreci içinde ve ortak kullanım deneyimleriyle bir sembol, hem konuşanın zihninde hem de dinleyenin zihninde aynı düşünceyi taşır hale gelmiş olmalıdır. Fiziksel sinyaller olma açısından kelimelerin içinde belirli anlamlar kendiliğinden mevcut değildir. Onların ne gibi anlamları temsil edeceği o kelimeleri kullananlarca kararlaştırılır. Daha doğrusu kelimeler bir iletişim ortamında kullanıldıkları bağlamlar içinde zamanla aşağı yukarı belirli bir anlam taşımaya başlar. Şartlar, ihtiyaçlar, zihniyetler değiştikçe bir kelimenin taşıdığı anlamlar, değişmeler olabilir. Dil, yaşayan insanların düşünme, ifade ve iletişim aracı ise dilin zamanla değişmesi normaldir. Önemli olan değişmenin, dilin ve hayatın kendi mantığı içinde ve toplumun ortak bilincinde cereyan etmesidir. Dil, ancak bu şartla bir iletişim aracı olarak istikrarını koruyabilir. İstikrarsız bir dil, işlevini yerine getiremez. Türkçeyi kültür bütünlüğüne katkıda bulunan ve millet çapında anlaşmayı sağlayan bir dil haline getirmek için hakikati arayarak düşünmek ve düşünceyi en iyi temsil edecek ve iletecek sembol sistemine ulaşmaya çalışmak lazımdır. Zihin böyle bir gayeye yönelince, kelimelerin eski ve yeni olmasını şaşmaz bir ilke olarak muhafaza etme çabası abes olur. Çünkü artık zihin için asıl önemli olan kelimenin canlı olması, düşünceyi bütün inceliğiyle temsil etmesi, gerekli çağrışımları okuyanın zihninde uyandırması ve dil zevkine uygun olmasıdır. Düşüncenin saflığı, ifadenin sadeliği, üslubun güzelliği birbirine bağlıdır. Zihin az önce önemi belirtilen gayeyi gözden kaybetmezse, biraz dikkat ve gayret bu sonuçların doğması için yeterlidir. Michael Polanyi, Personal Knowledge adlı eserinin bir yerinde düşünme ve dil ile ilgili maharetlerden söz ederken şöyle diyor. En güçlü anlam taşıyıcılar bir dilin kelimeleridir ve işin ilginç yanı şu ki biz konuşurken ve yazarken kullandığımız kelimelerin ancak ikinci derecede farkında oluruz. Dilin şeffaflığı diyebileceğimiz bu olguyu kendi deneyimimden bir durumla somutlaştırayım. Çeşitli dillerde yazılmış mektuplar sabahları kahvaltı masama gelir. Bir mektubu okuduktan sonra oğluma uzattığım da olur. Ama bunu yaparken hangi dilde yazılmış olduğunu kontrol etmem gereklidir. Mektubun bildirdiği anlamın gayet canlı olarak farkındayım. Fakat içindeki kelimeler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Mektubu dikkatle okumuştum ama sadece ne denildiğini anlamak için okudum. Yazılara birer cisim gibi dikkat etmedim. Eğer metni anlamakta güçlük çekersem, içindeki ifadeler bozuk ya da imla hatalı ise kelimeler dikkatimi işgal eder. Kelimeler biraz matlaşır ve düşüncelerim kelimelere takılmadan onların ifade ettiği şeylere geçemez. İnsan hafızasını açıklamak için geliştirdiğim ve birçok tahkik deneylerinin sonuçlarıyla desteklenmiş bir teori, Polanyi'nin naklettiği deneyimin bir anekdottan ibaret olmadığını, insan hafızasının işleyişine ilişkin bir temel olgu olduğunu gösterir. İnsan zihnindeki hafıza mekanizmasının bazı özellikleri ile ilgili olan bu teori, hafıza yanılmalarının doğuşu ve iki ayrı hafıza kodu teorisi adlı eserde tafsilatlı olarak açıklanmış ve teoriye zemin teşkil eden deneyler tasvir edilmiştir. Burada araştırmanın bir yan ürünü olarak ortaya çıkan Türkçedeki değişme meselesiyle ilgili gözlemlerden söz edilecektir. Biyolojik açıdan yaklaşacak olursak, insan zihninin temel işlevi, çevredeki olayları yorumlayarak o olaylar arasında organizmanın ihtiyaçlarını karşılayacak ve tehlikelerden korunmasına yarayacak tepkileri kararlaştırmaktır. Olayların fiziksel özelliklerinin duyumları, olayların neyin habercisi olduklarının yorumlanmasına yol açan sinyaller olmak bakımından önem taşır. Konuşulan sözlerin işlevi de aynı şekilde bir anlam uyandırarak zihnin vereceği kararlar için sinyal vazifesini görmektir. Burada da mühim olan sözlerin fiziksel özellikleri değil, taşıdıkları anlamdır. Konuşan zihnindeki düşünceyi bir fiziksel özellikler bileşimine taşıtır. Dinleyen işittiği fiziksel özelliklerden onların taşıdığı anlamı çıkarır. Elbette ki bir zihinden diğerine düşüncenin nakledilmesi için fiziksel özellikler ve anlam ilişkisini belirleyen ve iki tarafın ortaklaşabildiği bir kod sisteminin olması gerekir. Bu kod sistemi ortak sosyal hayat içindeki deneyimlerle, öğrenimle, sosyal birikimin yazılı metinlerden kazanılmasıyla taraflarca edinilmiştir. Kod sistemi daima belirli bir derecede anlaşmayı sağlar. Çünkü sistem Morse alfabesinde olduğu gibi sabit değildir. Bir kelimenin kod sisteminde aşağı yukarı bir anlam karşılığı olmakla birlikte anlamın tam olarak çıkarılması kelimenin içinde bulunduğu cümleye, paragrafa ve nihayet anlatımın tamamına bağlıdır. Bununla da kalmaz, kelimenin anlamını tam olarak yorumlamak için kişi hafızasında birikmiş deneyimlerini, bilgilerini ilişkiye getirmek ve onların ışığında anlam vermek ihtiyacını duyar. Çoğu zaman bunu farkında olmadan yapar. Konuşan ve yazan her şeyi açıklamaz. Karşısındakinin ya da okuyanın sözlerinin doğru anlaşılması için gerekli belli bir deneyim geçmişine ve bilgi birikimine sahip olduğunu varsayarak konuşur ve yazar. Sonuç olarak konuşmanın ve yazmanın amacı bir düşünceyi bildirmektir. Dinlemenin ve okumanın amacı bildirilmek istenen bir düşünceyi zihinde temsil etmektir. Kelimelerin fiziksel cismi olan sesler ve görsel işaretler bir kod sistemi çerçevesinde anlam taşıyan sinyallerdir. Zihin kararlarını belirlemek ve tepkilerini seçmek için anlamı çıkarmaya yönelir. Çoğu durumlarda hafıza ekonomisi bakımından işini görmek için yeterli olan ilgili anlamı algılar fakat kelimelerin fiziksel özelliklerine dikkat etmez ve onları hafızaya geçirmez. Fiziksel özellikleri muhafaza etmenin özellikle gerektiği durumlarda onları işlemden geçirip hafızaya nakletmek için yeterli zaman varsa zihin bunu yapar. Eğer zaman kısıtlıysa ve hem anlamı hem de fiziksel özellikleri algılamak ve işlemden geçirerek hafızaya nakletmek için yeterli değilse, zihin anlam çıkarmaya yönelik bir sistem olduğu için birinci planda anlam algılanır ve hafızaya geçirilir. Fiziksel özellikler ancak vakit kaldığı nispette algılanır ve hafızaya geçirilir. Hafıza bir depo değil bir yapıdır. Hafızaya geçirilen içerikler rastgele bir yere atılmaz. Bir anlam yapısına dahil olur. İlgili anlam yapısı algılama sırasında yorumlamaya imkan vermek için canlıdır. Yorumlanan anlam hafızaya geçirilince onu yorumlamada kullanılan hafıza yapısına dahil olur. Kökleşmiş ve türlü bağlantıları dolayısıyla kolay ulaşılan ve sık sık canlandırılan anlam yapısı belli bir kelimenin yorumlanmasında işe yaradığı gibi ileride o kelimenin hatırlanması gerektiği zaman da işe yarar. Pratikte anlayarak öğrenmenin ezber öğrenmeye üstünlüğünün sebebi budur. Anlayarak öğrenmenin ve fiziksel özellikleri tam işlenmeden, geçirmeden anlamı hafıza yapısına nakletmenin hatırlamayı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Böyle olmakla birlikte fiziksel özelliklerin aynen hatırlanması gereken durumlarda hafızanın bu işleyiş özelliği bazen metotlu yanılmalara sebep olur. Deneysel verilerde ortaya çıktığı gibi usta yerine işçi, orman yerine balta, baba yerine çocuk, olta yerine deniz, barış yerine savaş, hiddet yerine öfke, lamba yerine ışık, kafes yerine sebep, sepet, bando yerine zafer, pabuç yerine terlik, nişan yerine yüzük, ordu yerine asker, sahil yerine kumsal, sarık yerine hoca, yeşil yerine renk, gayret yerine çalışkan, sarık yerine kavuk, pudra yerine merhem hatırlanması, fiziksel özellikler algılama esnasında zapt edilemediği halde anlamın çıkarılarak bir yapı içinde muhafaza edildiğini ve hatırlama anında aynı anlam dairesinden bir başka kelimenin yanlışlıkla hatırlandığını gösterir. Yukarıdaki örneklerde verilen bazı kelime çiftlerinin üyeleri arasında eş anlamlılık ilişkisi olmasına karşılık, öbür çiftlerin üyeleri arasında çeşitli mantık, çağrışım ve somut durumlarda bir arada bulunma ilişkileri vardır. Hatırlamada bu gibi kelime ikamelerinin görülmesi, hıfz edilmek üzere takdim edilen kelimeler hatırlamada ortaya çıkmadığı zaman bile onların tamamen unutulmuş olmadığını düşündürür. Kelimeler fiziksel özellikleriyle algılama anında zapt edilememiş olsa bile eğer anlam çıkarılmış ve bir yapıya dahil olarak muhafaza edilmiş ise Hatırlama anında o anlam yapısı canlanmakta, fakat yapı içinde fiziksel özellik teşhis edilemediği için o anlam yapısı içinde bulunan başka bir kelime bir ihtimaliyet derecesiyle tahmin edilmektedir. Bu tasvir hafıza sisteminin işleyişini göstermektedir. Bu işleyişe göre hatırlamaya çalışan kişinin tahmin yaptığının bilincinde olması gerekmez. Kişi verilen kelimeyi hatırladığını sanabilir. Yukarıdaki yanılma örnekleri bir başka bakımdan daha hafıza sisteminin işleyişi hakkında bilgi verir. Bu da hafıza yanılmalarının rastgele olmadığıdır. Geliştirmiş olduğumuz teori, kelimelerin anlamının ve fiziksel özelliklerinin ayrı ayrı işlemden geçirildiğini varsaydığı için iki ayrı kod teorisi diye adlandırılmıştır. Teoriyi tahkik etmek için düzenlenen deneylerden birinde isim ve sıfat türünde 70 kelime peş peşe takdim edilmiştir. Kelimelerin hepsi deneklerin aşina olduğu birbirine nispetle bazıları yeni, bazıları eski kelimelerdi. Hafıza yoklaması tanıma metodu ile yapılmıştır. Tanıma testinde 70 kelimenin hepsi verilmiş fakat her birinin yanına başka bir kelime konulmuştur. İki test formu kullanılmıştır. A formunda yandaki başka kelimenin anlamca ilişkisiz olmasına karşılık B formunda yandaki başka kelime eş anlamlı bir kelimeydi. Eğer takdimde verilen kelime yeni bir kelime ise eş anlamlısı onun eski karşılığı, eski bir kelime ise eş anlamlısı onun yeni karşılığı idi. Teoriden yapılan kestirim tanıma testinin B formunda daha çok tanıma yanlışlığı yapılacağıydı. Çünkü peş peşe 70 kelimenin verildiği bir hız vazifesinde hiç tekrar yapmadan bütün kelimelerin fiziksel özelliklerinin işlemden geçirilerek muhafaza edilmesi imkansız idi. Zihin esasta anlam çıkarmaya yönelik bir sistem olduğu için bu şartlarda ancak anlamı kodlayabilecek ve hafızadaki yapıya naklederek muhafaza edecektir. Tanıma testinde kelimeyi yanındaki çelici ile birlikte görüp tanıma vazifesiyle karşılaşan zihin ikisinden birini seçecektir. Fakat her bir kelimenin fiziksel özellik kodu bulunmadığı için muhafaza edilen anlam koduna göre canlanan yapı içindeki bir kelimeyi ihtimaliyet esasına göre seçmek zorunda kalacaktır. Eğer böyle ise A formunda seçmeyi doğrulukla yapma ihtimali daha fazladır. Çünkü kelimenin yanındaki anlamca ilişkisiz çelici kelimeyi canlanan yapının anlam dairesine girmediği için sırf anlam koduna dayanarak eleyebilecektir. Oysa B formunda kelime çiftlerinin üyeleri eş anlamlı olduğu için ikisi de aynı yapıyı canlandıracaktır. Böyle olunca sırf anlam koduna dayanarak çeliciyi elemek mümkün olmayacaktır. O zaman takdimde verilmiş olan kelime ve yanındaki eş anlamlı çelicisi karıştırılacak ve tahmin esasına göre ikisinden biri seçilecektir. Bu takdirde çelici otomatik olarak anlam kodunun ayrılığına göre elenemediği için B formundaki tanıma başarısı A formundaki tanıma başarısından düşük olacaktır. Veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler teoriden yapılan kestirimi doğrulamıştır. Dil meselesi bakımından bizim asıl ilgimizi çeken gözlem, B formundaki takdim kelimelerinin eş anlamlı çelicilerinden ayırt edilme oranları tek tek incelendiği zaman yapılmıştır. B formundaki takdim kelimelerinin tanıma başarısı ortalaması A formuna göre düşük olmakla birlikte B formundaki takdim kelimeleri arasında doğru tanıma oranı bakımından farklar vardır. Testlerde her bir kelime yanında bir çelici alternatifle birlikte verildiğine ve denek bu ikisinden birinin muhakkak bir takdim kelimesi olduğunu bildiğine göre hiçbir hız esası olmadan sırf tesadüfle deneyin tahminlerinin %50 doğru tanıma ile sonuçlanması beklenir. Buna göre %40 ile %60 tanıma oranı kelime çiftlerinin üyeleri arasında bir ayrım yapılamadığının işareti olarak kabul edilebilir. Tanıma oranının gerçek bir tanımayı güvenilir biçimde göstermesinin başlangıcı olarak %75 tanıma oranı alınabilir. Bu oran gerçek bir tanımaya işaret etmek üzere tesadüfen tanıma oranı olan %50'den emin bir yükselmedir. Bu ölçütlere göre biri takdim kelimesi, diğeri onun eş anlamlısı çelici kelime olan aşağıdaki kelime çiftlerinin üyeleri birbiriyle karıştırılmıştır. Yani denekler her bir çifti oluşturan eş anlamlı iki kelimeden hangisiyle takdim esnasında karşılaşmış olduklarını belirlemede ve takdim kelimesini tanımada güçlük çekmiştir. Takdim kelimelerinin tanınma oranları %40-60 arasındadır. Aşağıda takdimdeki kelimeler ile çelici kelimelerin belirginleşmesi bakımından takdim kelimeleri birinci çelici kelimeler ikinci verilmiştir. Tabii ki teste takdim kelimeleri karışık olarak bazen birinci kelime, bazen ikinci kelime olarak görülmüştür. Çeviri tercüme, hürmet, saygı, gezi, seyahat, durum, vaziyet, mühim, önemli, tesir, etki, hasret, özlem, bağlantı, irtibat, yeterli, kafi, rastlandı, tesadüf, tamir, onarım, hülasa, özet, müddet, süre, koşul, şart, ödül, mükafat, devre, dönem, üretim, istihsal, düzey, seviye, sözleşme, mukavele, sonuç, netice, tutku, ihtiras, söylenti, rivayet, genel, umumi, fert, birey, tenkit, eleştiri, başvuru, müracaat, ekseriyet, çoğunluk, girişim, teşebbüs. Bu sonuçlara iki ayrı hafıza kodu teorisi açısından bakılacak olursa, denilebilir ki çiftleri oluşturan eş anlamlı eski ve yeni kelimelerin her ikisi de denekler için aynı anlamı, aynı canlılıkta ifade ediyor. O yüzden denekler tanıma testinde anlam kodu ayrımına dayanarak takdim kelimesini ayırt edemiyor ve nispeten fazla tanıma yanılmaları oluyor. Aynı sonuçlara dil değişmesi açısından bakılacak olursa denilebilir ki bu çiftler içindeki eski kelimeler ölmemiş, anlamını ve canlılığını yitirmemiştir. Onlara karşılık olarak çıkan yeni kelimeler de onların yanı sıra benimsenmiş, onlara eş bir canlılık ve anlam dolgunluğuna ulaşmıştır.